Ayrım 7.
Herkesin merakını uyandırır. Faydalı da olur. Kovalev büsbütün umutsuzluğa düşmüştü. Gözlerini gazetenin alt kısımlarına çevirdi. Tiyatro ilanları gözüne çarptı. Güzel aktrislerin adlarını görünce yüzüne bir gülümseme yayıldı. Elini cebine attı. Mavi papellerden aradı. Kovalev'in bir prensibi vardı ki üst rütbeli subaylar güzel koltuklara oturmalıydılar. Bir an burnunun durumu aklına gelince yeniden morali bozuldu. Kır saçlı memur da ona acımakla bakıyordu. Kederini dağıtmak için bir şeyler söylemek istedi. Başınıza böyle bir olay gelmesine gerçekten üzüldüm. Biraz enfiye çeker misiniz? Baş ağrısına keser. Nezleye iyi gelir. Kederi dağıtır. Hatta basura bile iyi gelir. Bir yandan da kapağında şapkalı bir kadın resmi bulunan enfiye tabakasını Kovalev'e doğru uzattı. Kovalev bu davranışa iyice içerlemişti. Şakanın sırası değil beyefendi, dedi öfkeli bir sesle. Enfiye çekecek organımın olmadığının farkında değilsiniz herhalde. Değil sizin berbat tütününüz, en iyisini bile gözüm görmek istemiyor. Hızlı adımlarla oradan çıktı. Tekrar polis müdürlüğünün yolunu tuttu. Odasına girdiğinde komiseri koltuğunda gerinirken buldu. 2 saatlik bir uyku çeksem keyfime diyecek olmaz, diye düşünüyordu ki Kovalev'in gelmesi bütün planlarını bozdu. Her çeşit sanatın kıymetini bilen biriydi komiser. Ama banknotları her şeyin üstünde tutardı. Yeri geldikçe, efendim bu banknot var ya, ondan iyisi yoktur. Yemek istemez, fazla yer tutmaz, cebinize kolayca sığar. Düşseniz de kırılmaz, deyip dururdu. Komiser bütün planlarını alt üst eden Kovalev'i soğuk bir ifadeyle karşıladı. Bu saatte işle uğraşmak istemiyordu hiç. Yemek sonrasında bu işlerle uğraşmanın doğru olmadığını, insanın sindirim süresince dinlenmesi gereğinin huzur içinde temel şart olduğunu söyledi. Binbaşı Kovalev, komiserin bu sözlerinden eski devirlerin vecizelerini iyi bildiği kanısına vardı. Komiser ayrıca hiç kimsenin başka birinin burnunu durup dururken koparmayacağını sözlerine ekledi. Bilmiyorum daha önce söylemiş miydik. Kovalev'in tuhaf bir alışkanlığı vardı. Şahsı hakkında söylenenlere pek aldırmazdı ama rütbesi ve ünvanı hakkında kimse bir laf etmeye görsün. Hiç dayanamazdı. Komiserin kayıtsız tavırlarından gayet müteessir olan Kovalev, göğsünü ileri çıkarıp omuzlarını kabartarak mağrur bir eda ile çıkıştı. Sizin bu davranışınız ve sözleriniz karşısında söyleyecek tek bir kelime dahi bulamıyorum, Bay Komiser. Kovalev komiserin cevabını beklemedi. Arkasını dönüp hemen kendini dışarı attı. Eve doğru hızlı adımlarla yürüdü. Ayaklarının varlığını hissetmiyordu adeta. Başarısızlıkla sonuçlanan bütün çabalarından sonra eve girdiğinde çok soğuk ve karanlık geldi Kovalev'e. Antreye girdiğinde uşağı Ivan'ı deri divan üzerinde yatarken buldu. Adam boylu boyunca uzanmış, sanki tavanda belli bir noktayı hedef almışçasına oraya doğru tükürüp duruyordu. Uşağının bu davranışı Kovalev'in sabrını taşıran son damla oldu. Şapkasını uşağın kafasına fırlatarak ''Domuz herif, yapacak başka bir iş bulamadın mı?'' diye bağırdı. Uşak yattığı yerden apar topar kalkarak efendisinin paltosunu almak için koştu. Kovalev odasına girer girmez yorgun ve üzgün bir halde kendini koltuğa bıraktı. Derin bir nefes aldı. Nedir bu başıma gelenler Allah'ım? Elimi ya da ayağımı kaybetsem neyse ama burunsuz bir adamı nasıl yaşar? Bari bir savaşta veya düello esnasında olsaydı bu. Heyhat! Durup dururken burundan olduk. Bir an aklına gelen düşünceyle irkildi. Acaba sarhoş muydu? Hayal mi görüyordu? Sabah tıraştan sonra yüzüne sürdüğü vodkayı su diye içip kafayı mı bulmuştu yoksa? Tekrar bakayım diye aynaya doğru yöneldi. Aynada kendisiyle karşılaşmadan önce gözlerini yumdu. Açtığında burnunu yerinde bulmak için neler vermezdi ki? Gözünü aniden açıp aynadaki görüntüsüne baktı. Ama nafile. Aynada yassı bir surat vardı. Dişlerini sıkarak. İşte aynı berbat surat, diye söylendi aynadan uzaklaşırken. Binbaşı Kovalev hayretler içindeydi. Nasıl olur da insanın burnu 4 duvarın arasında birdenbire ortadan kayboluverirdi? Bir düğme bir kaşık, bir saat kaybolsa neyse. Ama ya burun? Burun nasıl kaybolur? Birden kafasında bir şimşek çaktı Kovalev'in. Kurmay'ın karısı Pattochitina, kızıyla evlenmesi için kendisine sürekli baskı yapıyordu. Gerçi Kovalev de ona ara sıra kur yapmıyor değildi ama Pattochitina artık evlenmelerini isteyince daha genç olduğunu, 42 yaşına kadar bekar kalarak çalışmayı düşündüğünü söyleyip sıyrılıvermişti işin içinden. Falcılarla, büyücülerle arası iyi olan Bayan Pattochitina, intikam almak için bunu yapmış olabilirdi. Öyle ya, son zamanlarda dışarıdan gelen kimse olmamıştı. Sadece berber Ivan Yakovleviç gelip çarşamba günü tıraş etmişti ve o günde burnu yerindeydi. Hem kesilmiş olsa acısını hisseder, yara bu kadar çabuk iyileşip dümdüz olmazdı. Binbaşı Kovalev bu olayda Bayan Pattochitina'nın parmağı olduğuna kendini iyice inandırmıştı. Acaba onu mahkemeye mi versem, yoksa hemen şimdi evine gidip hesaplaşsam mı diye düşünüyordu. Tam o sırada tahta kapının aralıklarından içeri süzülen ışık binbaşı Kovalev'in düşüncelerini dağıttı. Uşak Ivan antrede mumları yakmıştı. Birkaç saniye geçmişti ki Ivan elindeki şamdanla odaya girdi. Mumun ışığıyla oda biraz daha aydınlandı. Kovalev elindeki mendille hemen burnunu kapadı. Bir hizmetçi parçasının kendisini böyle görmesini istemiyordu. Ivan elindeki şamdanı bırakıp dışarı çıkmıştı ki antreden gelen sesle irkildi binbaşı Kovalev. 9. derece memur Kovalev'in evi burası mı? Kovalev hemen doğruldu. Hızla kapıya doğru yöneldi. Heyecanla kapıyı açtı. Buyurun efendim, binbaşı Kovalev benim. Favorileri ne koyu ne de açık renkli, dolgun yanaklı, yakışıklı sayılabilecek görünümlü, sürekli Isakievski köprüsünün başında bekleyen polis memuru içeri girdi. Lafı fazla uzatmadan konuya girdi. Sizin burnunuz kayıp mıydı beyefendi? Kovalev aniden gelen bu sual karşısında geveleyerek cevap verdi. Evet efendim. Burnunuz bulundu. Sahi mi söylüyorsunuz? Diye bir çığlık attı binbaşı Kovalev. Sevinçten dili tutulmuştu sanki. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez bir halde polisin kalın dudakları ve tombul yanaklarına vuran titrek mum ışığına takılmıştı gözleri. Nihayet ağzından birkaç kelime çıkmıştı. Nasıl buldunuz onu? Tuhaf bir olay. Posta arabasına binmiş Riga'ya kaçarken onu yolda yakaladılar. Pasaportunu bile bir memurun adına çıkarmış. İlk bakışta ben de onu kodaman biri sanmıştım. Allah'tan ki gözlüğüm yanımdaydı. Biraz miyop olduğumdan gözlüklerimi taktığımda onun bir burun olduğunu fark ettim. Mesela şu anda gözlüksüz olduğumdan sizin sadece yüz şeklinizi seçebiliyorum. Burnunuzu, bıyığınızı falan göremem. Benim kayınvalidem de, yani karımın annesi de böyle. Kovalev sevinçten çıldıracak gibiydi. Nerede olduğunu söyleyin de hemen gidip alayım şunu. Heyecanlanmayın efendim. Size lazım olduğunu bildiğimden onu yanımda getirdim. Bütün bunların sorumlusu Voznesky caddesindeki o sahtekar berber. Zaten uzun zamandır o ayyaştan şüpheleniyordum. İçeri tıktım şimdi herifi. Geçenlerde de bir tuhafiyeci dükkanından kutu kutu düğme aşırmış. Ha, merak etmeyin, burnunuza hiç zarar vermeden sapasağlam size getirdim. Polis memuru mendile sarılı burnu itina ile cebinden çıkarıp binbaşı Kovalev'e verdi. Kovalev dikkatle baktı. ''Ta kendisi!'' diye bağırdı. ''Bu iyiliğinizin karşılığını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Buyurun bir çay içelim efendim.'' ''Kabul etmek isterdim fakat hiç vaktim yok. Şimdi buradan çıkıp tımarhaneye uğramam gerek. Evimde eşimden başka kaynanam ve çocuklarım da var. En büyük oğlan oldukça zeki, ileride büyük adam olabilir.'' Ne çare ki, hayat pahalı. Gerektiği gibi okutamıyoruz. Binbaşı Kovalev, polis memurunun gitmesinden bir süre sonra kendine gelebildi ancak. Şaşkınlığı büyük bir sevince dönüşmüştü. Burnu alıp dikkatle inceledi. Evet, evet, benim burnum bu. İşte o gün sol tarafta çıkan sivilce bile hala duruyor. Öyle sevinçliydi ki çığlık atmak geçiyordu içinden. Fakat biraz düşününce sevinçli hali yerini durgunluğa bıraktı. Tıpkı taş atılan bir suyun biraz dalgalandıktan sonra durulması gibi. Artık daha sakin düşünebiliyordu. burnu bulunmakla iş bitmemişti. Bir de onu eski yerine yerleştirmek vardı. Ya yapışmazsa diye geçirdi içinden. Bir endişe kapladı yüreğini. Burnu kaptığı gibi aynanın karşısına koştu. Eğri olarak takmasın diye aynayı kendine iyice yaklaştırdı. Elleri titriyordu. Büyük bir özenle burnu yerine oturttu. Korktuğu başına gelmişti. Burun yapışmıyordu işte. Binbaşı Kovalev çabuk hareketlerle burnu ağzına götürüp iyice hohladıktan sonra tekrar yerine koymayı denedi. Nafile. Burun bir türlü yerine yapışmıyordu. "Yapışsana ahmak burun!" diye söylendi sinirli sinirli. Artık eskisi gibi sakin değildi. Asabi hareketlerle burnu yerine yerleştiriyor fakat bir türlü istediği sonucu elde edemiyordu. Tahta gibiydi sanki. Yere düşerken lastik top gibi tuhaf bir ses çıkarıyordu. Kovalev yüzünü ekşitti. Ya hiç yapışmazsa korkusu kalbinin atışını hızlandırdı. Aniden yüzü aydınlandı. Oturduğu apartmanda bir doktor olduğunu hatırladı. Hemen Ivan'ı çağırıp doktoru derhal çağırmasını söyledi. Doktor simsiyah favorileriyle tam bir erkek güzeliydi. Her sabah elma yer, günde yarım saat ağzını çalkalayıp 5 değişik fırça ile dişlerini temizlerdi. Kısa bir süre sonra doktor geldi. Kovalev'e bu felaketinin başına ne zaman geldiğini sordu. Çenesinden tutup başını yukarı doğru kaldırdı. Baş parmağı ile işaret parmağını birleştirerek burun olması gereken yere öyle bir fiske vurdu ki binbaşı Kovalev irkilerek başını arkadaki duvara çarptı. Doktor korkacak bir şey olmadığını belirterek duvardan biraz geriye doğru gelmesini istedi. Tekrar çenesinden tutarak başını sola doğru çevirdi. Burun boşluğuna tekrar daha yavaş bir fiske attı. "Hmm," diye söylenerek Kovalev'in başını bu kez sağ tarafa çevirdi. Bir sağa bir sola derken Kovalev iyice bozulmaya başlamıştı. "Tıbbi olarak burnunuz için hiçbir şey yapamayız," dedi doktor. "Böyle kalsanız daha iyi olur." Kısa bir ara verdikten sonra sözüne devam etti. "Gerçi tamamen imkansız değil. Burnunuzu yerine koyabilirim. Fakat inanın eskisinden daha kötü olur." "Ne diyorsunuz siz? Ömür boyu burunsuz nasıl yaşarım ben? Bundan daha kötüsü nasıl olur? İnsanların içine çıkamaz oldum. Benim son derece seçkin bir çevrem var. Bu gece de iki yere davetliyim. Hem dul bayan Çahterova'nın evine hem de kurmay ailesi Patküçkina'ya." Bir an durdu binbaşı Kovalev. "Gerçi bundan böyle onunla mahkemede görüşürüz ya," diyerek sözlerini sürdürdü. "Yalvarırım doktor bey. Bir şeyler yapın. Şöyle azıcık yapışsa yeter. İdare ederim. Danstan filan anlamadığım için düşme tehlikesi olmaz. Eğer öyle bir durum olursa elimle tutar tedbirli hareket ederim. Viziteniz neyse elimden geldiği kadar..." Doktor gayet sakin fakat kendinden emin bir sesle karşılık verdi. "Ben maddi çıkar gözeterek tedavi yapmam. Bunu mesleğime ve prensiplerime uygun bulmam. Vizite parasını hastalarımın ısrarıyla almak zorunda kalırım. Gelelim burnunuza. Şerefim üzerine yemin ederim ki bu halinizde kalmak sizin için daha iyi olacak. Gelin her şeyi zamana bırakalım. Soğuk suyla yüzünüzü sık sık yıkayın. Burunsuz da tıpkı burunlu olduğunuz gibi gayet sıhhatli yaşarsınız. Bu burnu da bir kavanoza koyup içine alkol doldurun. İçine biraz sirke de katarsanız iyi olur. Hem onu iyi bir fiyata da satabilirsiniz. Eğer anlaşırsak ben bile alabilirim." Kovalev umutsuz bir sesle bağırdı. "Hayır, hayır, ölsem de satmam. İşime yaramazsa da çürüsün gitsin daha iyi." Doktor gayet resmi bir tavırla Kovalev'i vücudu ile selamlayarak, "Özür dilerim. Daha fazlası elimden gelmiyor. Size faydalı olmak isterdim ama..." Doktor sözünü tamamlamadan başı ile selamlayarak soylu bir edayla dışarı çıkarken Kovalev boş gözlerle doktorun siyah frakından görünen kar gibi beyaz gömleğin kolluklarına bakıyordu. Odada yalnız başına kalmıştı. Ani bir hareketle yerinden doğruldu. Kurmay subayın karısı Patküçkina'ya mektup yazacaktı. Eğer kendisiyle anlaşmazsa resmi makamlara başvuracağını söyleyecek, bu duruma düşmesinin tek suçlusu olarak gördüğü bayan Patküçkina'ya anlaşmaya mecbur edecekti. "Sayın bayan, Aleksandra Gregoryevna, Tuhaf davranışlarınız beni şaşırtıyor doğrusu. Sizi bir türlü anlayamıyorum. Böyle yapmakla beni kızınızla evlenmeye mecbur edeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Burnumun aniden ortadan kaybolması, ikide bir kılık değiştirip, kah memur kıyafetinde, kah kendi haliyle ortalıkta gezmesi, sizin gibilerin marifeti olabilir ancak. Sizi önceden uyarmayı bir borç biliyorum. Eğer burnum bugün derhal yerine gelmezse, sizinle mahkemede karşılaşmak zorunda kalacağımızı ifade etmek zorundayım. Hürmetkarınız Platon Kovalev. Bayan Patkaçkina, Kovalev'in mektubuna hemen Ivan'la cevap gönderdi. Sayın Bay, Platon Kuzmiç, mektubunuz karşısında adeta dehşete kapıldım. Şahsıma yönelik bu hakaretleri doğrusu sizden beklemezdim. Şundan emin olunuz ki, bahsettiğiniz adamı ne memur kılığında ne de başka bir kılıkta evime almış değilim. Gerçi ara sıra Filip Ivanoviç Patanchkinov bize gelip giderdi. İçkiyi sevmeyen, dürüst ve bilgili bir kimse olmasına rağmen kızımı istediğinde ona hiç ümit vermedim. Mektubunuzda bir de burun lafı geçiyor. Bununla maksadınız size nanik yapmak istemem ise, bunu duyduğuma gerçekten çok şaşırdım. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz? Hayret doğrusu. Halbuki hakkınızda ne kadar olumlu düşündüğümü biliyorsunuz sanıyordum. Hatta şimdi kızımı isteyecek olsanız, bu mektubu unutup size her türlü yardımı yapacağıma inanmanızı isterim. Bu her zaman benim en büyük arzum olmuştur. Hizmetlerinize hazırım. Aleksandra Patkaçkina. Kovalev mektubu okuyunca Bayan Patkaçkina hakkında düşüncesinin yanlış olduğunu anladı. Bu bir suçlu insanın ifadesi olamaz. Hayır, gerçekten suçsuz bir kadın bu, diye söylendi. Kafkasya'da görevliyken bazı kereler soruşturmalara katıldığı için bu işlerden anlardı. Ne düşüneceğini bilemiyordu binbaşı Kovalev. Düşünceleri, duyguları alt üst olmuştu. Bu başıma gelen ondan değilse ne Allah'ın belasıdır, diye söylendi. Bu arada burun hikayesi bire bin katılarak kısa zamanda bütün şehre yayıldı. Halkta da bu tür garip olaylara karşı merak had safhadaydı. Yakın zamana kadar hipnotizma deneyleriyle meşgul olan halk, Konişennaya sokağındaki dans eden sandalyeleri konuşuyordu hala. Bu nedenle binbaşı Kovalev'in burnunun öğleden sonra saat 3'te Nevski Caddesi'nde dolaşmaya başladığı söylentilerine pek aldırmamak gerekiyordu. Nevski Caddesi meraklı kalabalığın uğultusu ile kaynıyordu. Burnun Yünker mağazasında alışveriş yaptığı söylentisi üzerine halk mağazaya hücum etti. Meraklı kalabalığın dağıtılması için polis gücüne başvuruldu. Bir tiyatro girişinde kuru yemiş satan, uzun favorili, saygın görünüşlü bir açık gözle güzel ve sağlam tahta sandalyeler yaptırarak 80 kapek karşılığında müşterilerine burun seyrettiriyordu. Kelli felli bir albay da sabahın erken saatinde burada yer bulmak için gelmiş. Kalabalığın arasından sıyrılarak bir sandalyeye oturma imkanı bulmuştu. Büyük bir merakla gözlerini vitrine dikti. O da ne? Vitrinde bir yün kazak ile bir resimden başka hiçbir şey yoktu. 10 yıldır aynı tablo orada duruyordu. Albay parayı kaptırdığına mı yansın, kandırıldığına mı? Enayi yerine konmak iyice damarına dokunmuştu albayın. Milleti aptal mı sanıyor bunlar? Nasıl da kandırıyorlar? Diye söylenerek kalabalığın arasına daldı. Bir başka söylenti daha çıktı. Burnun Nevski Caddesi'nde değil, Tavriçkeski bahçesinde gezdiği yayıldı halk arasında. Hatta Hüsrev Mirza'nın da Petersburg'a geldiği sırada burnu gördüğü ve bu garip olay karşısında çok şaşırdığı söyleniyordu. Tıp fakültesinden bir grup öğrenci burnu görebilmek için günlerce nöbet tuttular. Hatta saygıdeğer yaşlı bir hanım da bahçe müdürüne bir mektup yollayarak bu burnun torunlarına ve bütün gençlere gösterilmesini, onlara açıklayıcı bilgiler verilmesini istiyordu. Sosyete toplantılarında bayanları eğlendiren züppeler de konu kıtlığı çekerken bu burun hikayesiyle karşılaşınca adeta üzerine atladılar. Ağırbaşlı, saygıdeğer kimseler de bu işten hiç hoşlanmıyorlardı. Bu çağda böyle saçmalıkların nasıl oluyor da hala bu kadar ilgi gördüğüne şaşırıyorlar, hükümeti bu konuda çaresiz kalmakla suçluyorlardı. Olaylar bundan sonra tekrar sise bürünüyor. Bu tartışmaların nasıl neticelendiği bilinemiyor. Bölüm 3. Dünya alabildiğine saçmalıklarla dolu. Hele bunların bir kısmı inanılacak gibi değil. Memur kulağında dolaşarak şehri birbirine katan burun, bir gün hiçbir şey olmamış gibi tekrar binbaşı Kovalev'in iki yanağı arasındaki yerini alıveriyor. 7 Nisan günü binbaşı Kovalev uykudan uyandığında elini her zamanki gibi yüzünde gezdirip kontrol ederken birden irkildi. O da nesi? Burnu yerindeydi işte. Eliyle sıkıca tutup yerinden oynatmaya çalıştı. Yok yok, işte eski yerinde sapasağlam duruyordu burnu. Sevinç içinde derin bir oh çekti. Neredeyse odanın içinde oynamaya başlayacaktı. Ama Ivan içeri girince düşüncesini gerçekleştiremedi. Ivan su getirdiğinde yüzünü yıkadı. Kurularken de gözü aynadaydı. Evet, yerinde duruyordu. Tedirginlik içinde Ivan'a seslendi. Hey Ivan, baksana burnumda bir sivilce var mı? Bir yandan da ne sivilcesi efendim, sizin burnunuz yok diyecek diye ödü patlıyordu Kovalev'in. Sivilce falan yok efendim, burnunuz tertemiz diye cevapladı Ivan. Kovalev derin bir nefes verdi. Keyifle parmaklarını çıtırdatmaya koyuldu. Bu esnada kapıdan berber Ivan Yakovlevich'in kafası uzandı. Süt dökmüş kedi gibi bir hali vardı. Kovalev onu görünce uzaktan seslendi. Gel bakalım ve hemen ekledi. Ellerin temiz mi? Temiz efendim. Yalan söyleme. Vallahi temiz efendim. Peki öyleyse. Başla bakalım. Kovalev sandalyeye oturduğunda Ivan Yakovlevich omuzlarına bir havlu attı. Fırçasıyla sabunu köpürttükten sonra Kovalev'in yüzünü tüccar sofralarını süsleyen kremalı tatlıya benzetti. Ivan Yakovlevich'in gözü sürekli Kovalev'in burnundaydı. İçten içe söyleniyordu. Allah Allah. Vay anasını. Ivan Yakovlevich iki parmağıyla burnu kibarca tutarak Kovalev'in başını yukarı kaldırmak istedi. Ama Kovalev birdenbire parladı. Aman dikkat et, ne yapıyorsun? Diye bağırdı. Ivan Yakovlevich irkilerek elini Kovalev'in burnundan çekti. Gerçi burnundan tutmadan bir insanı tıraş etmek oldukça zordu. Fakat Ivan Yakovlevich sert baş parmağını Kovalev'in çenesine dayayarak tıraşın sonunu getirmeyi başardı. Tıraştan sonra binbaşı Kovalev güzelce giyindi. Araba çağırıp bir pastaneye gitti. Neşesi yerindeydi. Daha içeri girmeden kapıdan bağırdı. İyi tarafından bir porsiyon. Çikolata istiyorum. Hemen aynaya koştu. Evet, burun yerindeydi. Keyifle bir masaya yöneldi. Sandalyeyi çekip oturdu. Karşı masada oturan subayı gözlerini kısarak küçümser bakışlarla süzdü. Burnu bir düğme kadar küçüktü. Kovalev çikolatasını yerken aklı sürekli burnundaydı. Pastaneden çıktığında hemen vali yardımcılığı ya da bir genel müdürlük için iş talebinde bulunduğu daireye yollandı. Burada rütbece kendisiyle eşit alaycı bir arkadaşı vardı. Kovalev bazen onun takılmalarına dayanamaz. ''Ne adamsın yahu, arı gibi sokuyorsun.'' diye terslerdi. Eğer o da kendisini gördüğünde gülmezse her şey yolunda demekti. Bir türlü burnundan emin olamıyordu. Görüşmede hiçbir laf etmedi arkadaşı. Kovalev iyice rahatlamıştı. Dışarı çıktığında sokakta bayan Potkıçkina ve kızına rastladı. Saygıyla bayanları selamladı. Ayaküstü biraz konuştular. Bayanların da normal bir tepkisi olmadığına göre her şey yolunda diye düşünüyordu Kovalev. Emin olmak için enfiye kutusunu çıkarıp burnuna çekti. Daha da rahatlamıştı. Bayanlarla konuşurken kıs kıs gülüyordu. Görün işte, eksik etekler, bana hiçbir şey olmadı. Ya sen koca karı, kızınla evleneceğimi sanıyorsan havanı alırsın. Binbaşı Kovalev yeniden eski günlerine dönmüştü. Nevski caddesinde dolaşmaya çıkıyor, tiyatroya gidiyor, eğlencelere katılıyordu. Burnu sapasağlam yerinde duruyordu. Hatta hiçbir madalya almamış bir süvari subayı iken Gostini Dubor çarşısına gidip bir madalya alarak kendisini ödüllendirdiğini söylenir. Evet, işte böyle bir olay yaşanmıştı ülkemizin kuzey başkentinde. Bir insanın burnunun bir gün aniden bulunduğu yerden kaybolması, bir memur kılığında şehirde gezmesi, Kovalev'in kayıp burnunu gazete ilanıyla araması gerçeğe aykırı şeyler olarak görünüyor hep. Gazete ilanının pahalıya patlayacağından değil. Ben de para düşkünü bir insan değilim. İşin yakışıksız ve tuhaf tarafı, İvan Yakovlevich'in sabah kahvaltısında kestiği yeni pişmiş ekmeğin içinde bunun ne işi var? Olan bitene bir türlü aklım almıyor. İşin anlaşılmaz yanı da, yazarlar böyle bir konuyu nasıl yazıyor? Bu yazının yurdumuz için hiçbir faydası yoktur. İnsanlarımız için de öyle. Peki ne vardı bunu yazacak? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Gene de şunu belirtmeliyiz ki, dünyada bu tür saçmalıklara her yerde rastlanıyor. Onları kabul edebiliyorsak, bu hikayeyi de normal kabul etmemiz gerekir. Kim ne derse desin, binde bir de olsa dünyada bazen böyle şeyler oluyor. Kitabın sonu. 2 Temmuz 2007.